günler sayın seyirciler. Bir Yaşamdan Portreler programında yine karşınızdayız. Bugün İstanbul stüdyomuzda yine çok değerli bir konuğumuz bizlerle. Liberal Demokrat Parti Başkanı Sayın Cem Toker. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk efendim.
Ben programımıza, Yaşamdan Portreler programımızın ismi. Öncelikle sizi tanıyarak ve tanıtarak başlamak istiyorum. Ama sizin ağzınızdan, yani ben sizin biyografinizi okumak değil de sizin ağzınızdan seyircilerimize anlatalım istiyorum. Bize kendinizden bahseder misiniz?
Tabii. İstanbul'da doğdum 57'de. Orta öğrenimimi İstanbul'da tamamladım. Ondan sonra yurt dışına üniversite için gittim. Ve üniversiteyi bitirdikten sonra 25 sene dışarıda kaldım. Ekonomi öğrenimi yaptım. 96 senesinde Türkiye'ye tatile geldiğimde ayağımı uzatmış televizyon seyrederken Liberal Demokrat Parti'nin kurucusu Besim Tibuk. O zaman ne parti tanıyorum ne Besim Tibuk. Ona denk geldim. Adeta aklıma okuyordu. Parti yeni kurulmuş. Ertesi gün gittim, üye oldum.
Hızlı bir geçiş olmuş.
İnanılmaz bir geçiş oldu. 25 sene yurt dışındaki hayatımı askıya aldım. Ya birkaç sene Türkiye'de kalayım, bu iş hoşuma gitti dedim. Kalış o kalış oldu.
Pardon,
bu,
cesur da bir karar vermişsiniz. Bir anda herkesin yapacağı bir şey değil.
Gidişim de cesurdu, evet. Yurt dışına.
Evet.
Cebimde cüzi bir parayla ben yurt dışında okuyacağım diye aldım valizimi. Ailem tasvip etmemesine rağmen bastım gittim. Dönüşüm de böyle radikal oldu.
Evet. Demek ki hayatınızda böyle radikal kararlar alabilen bir insansınız.
Beklerim sonunda alırım.
Evet.
Partiye üye oldum. Ondan sonra işte çeşitli kademelerinde görev verdiler. Ve 18 senedir ben Liberal Demokrat Parti'deyim. 2005 yılında arkadaşlar genel başkanlık görevini verdiler. O tarihten beri partiyi duyurmaya, tanıtmaya, bilhassa gençliğe.
Evet.
Çünkü Japonya'dan Kanada'ya kadar bütün adam gibi demokrasilerde güçlü bir liberal parti var. Tek başına iktidar olmasa bile meclislerde ciddi şekilde temsil ediliyor. İşte.
Ben de size bunu soracaktım. Siz evet. Başladınız gerçi ama evet, liberalizm deyince ne anlıyorsunuz? Ve dünyadaki örnekleriyle kıyaslanınca Türkiye'deki sizin yaşama geçirmek istediğiniz model nedir diyecektim. Siz de galiba buna benzer bir şeyle başladınız.
Liberalizm dediğimiz şey insanlara zaten doğuştan kendilerine Yaradan'ın verdiği özgürlükleri verip onları hukuk ve adalet sistemiyle korumak. En kısa özeti bu liberalizmin. Hiçbir insan gönüllü olarak özgürlüğünü bir siyasetçinin, vekilin, bakanın işte kanunla elinden almasından hoşlaşmaz. Bu hak ve özgürlüklerimiz bize doğuştan verilmiştir. Kimse lütuf gibi veremez veya geri alamaz bizden. Toplumumuzun buna sahip çıkması lazım. Yani bu öğretilen bir şey de değildir. Yani liberalizm insan doğasına en uygun sistemdir. En basitinden yaşam hakkı, hak ve özgürlükler içinde veya mülkiyet hakkı. Yani 3 yaşındaki bir çocuğun oyuncağını almaya çalışsanız o kitaptan okuyarak mülkiyet hakkını öğrenmedi ama vermez. Bu benim der, bu benim oyuncağım, bu benim kardeşim, benim annem, benim babam. Yani bu insan doğa, yapay bir sistem değil liberal demokrasi. Bunu Türk toplumuna maalesef çok yabancı kalmış bu kavram. Geçmişteki hatalardan dolayı anarşizm, başı bozukluk, bırakınız yapsınlar etsinler falan diye algılanıyor. Ama liberalizmin taşıyıcı kolonunun herkes için eşit adalet ve hukuk sistemi olduğu göz ardı edilmiş bu ülkede. Onun için böyle bir yanlış algılama var. Biz de elimizden geldiğince bunu, bu yanlış algılamayı düzeltip toplumda liberal demokrasiyle yönetilen ülke halklarının gayet refaha erişmiş, mutlu, huzurlu, zenginleşmiş, sadece maddi açıdan değil, her açıdan zenginleşmiş toplumlar olduğunu, örneğini ortaya koyarak Türkiye'de tanıtmaya çalışıyoruz.
Peki parti olarak, parti ilkeleriniz, doktrinleriniz, değerleriniz, biraz ondan bahseder misiniz? Hedefleriniz neler?
İlkelerimiz dünyanın her yerinde liberal demokrasiyi tanıtan siyasi kurumların, partilerin anlattıklarını neyse biz de vatandaşa onu anlatıyoruz. Liberalizmin temeli dediğim gibi hukuktur, adalettir. Ondan sonra bazı yan unsurları vardır. Hak ve özgürlükler vardır. Ekonomide hak ve özgürlüklerle bağlantılı olarak serbest piyasa ekonomisini savunmak vardır. Ama diğer siyasi zihniyetlerden bizi en çok ayıran bireyciliktir. Bireycilik, şöyle söyleyeyim, muhafazakar partiler bazen insanların dini duygularını, bazıları milli duygularını suistimal ederek, kullanarak, siyasete alet ederek siyaset yaparlar o temelde. Bazı sol partiler toplum her şeyden önemlidir, sen tek başına hiçbir şeysin diye siyaset üretirler. Biz, siz farklısınız, ben farklıyım, kameraman arkadaşlar farklı, herkes birbirinden farklıdır. Hepimiz farklı giyiniriz, farklı yemek yeriz, farklı kanal seyrederiz, farklı kitap okuruz. Yani bireycilik budur. Birey aslında dürüst bir yaratıktır. Hani devlete, kanunsuzluğa bulaşmak istemez, devlete karşı çıkmaz. Devletin de politikalarında vatandaş aslında dürüsttür, arada tek tük çürük elmalar olabilir diye yaklaşmalıdır. Ama Türkiye'de mesela, Türkiye gibi ülkelerde devlet bireye güvenmez. Onun için bir evrakta 50 tane imza vardır. Onun için 3 milyon devlet memuru vardır. Onun için devletin elindeki kayıtları muhtardan gidip nerede oturduğunuzu savcılıktan suçum yoku devlet bilir sizin suçunuz, sabıkanız olmadı. Onu kanıtlamanız bir daha gerekir. Devlet verdiği diplomanın aslı gibidir diye noterden tasdikini ister. Bunlar günlük hayatımızdaki uygulamalar. Halbuki bireye güvenen bir sistem. Birey, yani insan, yeryüzündeki en rasyonel, kendisi için doğru olanı bilen, ailesi çocuğu için en doğru kararı alabilecek, kararı alamayacağını düşünürse en doğru insanı bulup gidip başvurabilecek rasyonel bir yaratık. Onun için benim yani Türk insanının devlet memuruna ihtiyacı yok karar almak için. Çocuğum okulda ne okusun, ne öğrensin, kaç yaşında okula başlasın, müfredatta ne olsun. Bu tür şeylere birey de karar verebilir. Veremiyorsa uzmanına danışır, devletin memuruna değil. Bireycilik bizi yani dik duran, ayağının üstünde durmayı bilen, rekabetten korkmayan, devlete sırtını dayamayan, devlete sırtını dayamak demek, çalışan insanın vergiye sırtınızı dayamak demek, avantajcılık demek, beleşçilik demek, tembellik demek. Bunları gençlere vurgulayarak, bireycilik unsurunu ön plana çıkarıp, gençlerin bir sonraki neslin daha girişimci, daha risk alan, yatırım yapmayı bilen, kendi hayatına kendisi yön verebilen insanlar olması için çalışıyoruz.
Şimdi bu dediklerinizin ardından insan haklarını düşünüyorum. İnsan hakları da herhalde bu kapsamda çok önemlidir mutlaka, değil mi?
Tabii.
Yani birey haklarından bahsettiniz ya da şey dediniz ya, baştan yani suçsuz olduğunuzu biliyor ama suçsuz olduğunuzu sizin ispatlamanız gerekiyor. Bunu mesela mahkemelerde de olabiliyor bu bahsettiğiniz şey. Yani insan hakları konusunda Türkiye'nin maalesef kötü bir geçmişi var, siz maalesef, de biliyorsunuz. Tabii. Bu gittikçe mutlaka ki iyiye gidiyor ama yine de geçmişte çok şey yaşandı. Delil getirip kendisi sizin suçluluğunuzu ispatlamak yerine size baştan, yani öyle değil mi, size bırakıp suçluluğunu ispatlıyor.
Tabii, maalesef bu, o öngörüyor.
Ve mahkemelerde yıllarca uğraşıyorsunuz suçsuzluğunu. Sen benim suçluluğumu, hatamı neyse yani suçumu ispatla. O daha kolay olan ama
temel
o yapılmıyor.
Temel hukuk ilkesi budur. Evet. Roma'dan beri, Roma hukukundan beri. Suçu kanıtlanmamış bir insan suçsuz.
Masumiyet karinesi.
Kanıtlamak da seni kim itham ediyorsa onun üzerine düşen bir şeydir. Sorumluluktur. Ama bir ülkenin adalet ve hukuk anlayışı nerede, onu görmek için en somut gösterge, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde kaç davadan mahkum olmuş o devlet, evet, ve ne kadar, kimlere, ne kadar, hangi gerekçelerle tazminat ödemek zorunda bırakılmış, ona bakmak Türkiye'nin hukuk sisteminin ne halde olduğunu gösteriyor. Şu anda işte bugün mü önümüzdeki günlerde özgürlüğümüzü elimizden alma yetkisi verdiğimiz iki meslekten bir tanesi. HSYK dediğimiz, yani hakim ve savcıların seçimi var kendi aralarında. Ama dikkat edin, bütün kavga iktidara yakın grupta mı, Kemalist grupta mı, cemaatçi mi? Yani bunlar, adaletin gözü bağlıdır. Bunların tartışılmaması lazım ama Türk hukuk sistemi öyle bir noktaya getirildi ki en adi suçtan bile bir alacak davasından bile mahkemeye giderken insanlar düşünmeye başladı. Acaba hakim iktidarın adamı mı, cemaatin adamı mı, eski Türk Kemalistlerden mi? Yani böyle bir şey, hukukta bunu tartışıyorsanız zaten o ülkenin çivisi çıkmış demektir. Hak ve özgürlüklerden adilce bahsetmeye imkan yok.
Evet. Yani hukuk tarafsız ve bağımsız olması gerekiyor değil mi?
Herkes adalet eşit mesafede mülkün temeli diye evet. Ecdat söylemiş, yazmış. Hı. Oradaki mülk devlet.
Evet.
Yoksa mal mülkten bahsetmiyor. Herkes devletin de. Temeli adalettir. Ve adalet duygusu mesela zedelendiyse bir toplumda, işte o devlet zaten çökmeye yüz tutmuş demektir. Dikkat edin, gelişmiş demokrasilerde insanlar ufak bir kaza yapsalar bile yolda mahkemede görüşürüz derler. Ben bunu yaşayarak gördüm Avrupa'da da Amerika'da da. Ama geri kalmış demokrasilerde Allah'ından bul, Allah seni layığını versin, basıp gider. Çünkü adam hukuk sistemine güvenmez. O, yani sonunda haklı da olsa haksız çıkabilir. Haklı olduğu yerde tazminat ödemek zorunda olur.
Yıllarca sürüncemede kalır.
Yıllarca adliyelerde evet. Sürüncemede
evet.
Kalır falan.
Evet.
Yani bunun bence Türkiye'nin en büyük bugünkü sorunu bu sorundur. Bu giderilmeden topluma böyle bir huzur ve rahatlama gelmeyecek diye düşünüyorum.
Çok önemli bu söylediğiniz, kesinlikle tabii ki. Efendim biz halka mikrofon uzatıp Liberal Demokrat Parti hakkında ne düşünüyorsunuz diye sorduk. Şimdi izninizle onu izleyelim.
Evet, teşekkür.
Liberal Demokrat Partisi hakkında neler biliyorsunuz?
Tanımıyor. Yani liberal olduklarını biliyorum. Amerika'daki gibi bir sol liberal mi acaba, yoksa sağ liberal mi, yani sermayeye açık liberal mi, yoksa sol işçi yanında bir liberal mi? Onu bilmiyorum mesela.
1990'larda kurulduğunu biliyorum. İlk genel başkanı Besim Tübük'tü. Şu an bilmiyorum fazla.
Cem Toker şu an.
Şu an Cem Toker, evet.
İsmini duymuştum. Ama ismi güzel, liberal olması güzel aslında. İsmini duymuştum.
Genel siyasi görüşü hakkında biraz bilir misiniz?
Özgürlükçü, liberal. Yani ekonomik liberalizmi savunuyor. Siyasal özgürlük, tarafsızlık. Bu kadar genel anlamda.
Çok teşekkür ederim, sağ olun.
Rica ederim, sağ olun.
Şimdi bir sloganınız var. Biz devleti yönetmeye talibiz. Halkın fikrini ve vicdanını değil diye bir sözünüzle karşılaşmıştım. Doğru. Bunu biraz açar mısınız?
Tabii. Demin dediğim gibi siyasetçinin görevi, vatandaş neye inanır, ne yer, ne içer, hangi kitabı okur, hangi dilde konuşur, bunları belirlemek siyasetçinin görevi değil. Biz 550 milletvekiline, her birinin maliyeti ayda 100 milyardır. Bu parayı bizim düşüncelerimize, fikirlerimize ve inançlarımıza karışsın diye vermiyoruz. Onlara yönelik, onları kontrol altına alacak, yaşam tarzı dayatacak kanunlar yapsın diye vermiyoruz. Sadece özgürlüklerimizi adalet sistemiyle korusun, polisle korusun, askerle korusun, ülkeyi korusun. İşte diplomasi için veriyoruz bu paralı. Ona yönelik işsizlikle mücadele etsin, doğru dürüst bir ekonomik sistem getirsin. Bizim demek istediğimiz o. Biz kurucu başkanın çok güzel bir örneği vardır. Siyasetçi otobüs şoförü gibi. Otobüste yolcular ne giymiş, kim kimle evet. Ne konuşuyor, hangi müziği dinliyor, yanında ne getirmiş yiyor falan. Bizim bununla kimse kimseyi rahatsız etmediği müddetçe otobüs şoförünün görevi otobüsü bir noktadan öbür noktaya emniyetli, rahat, konforlu, güvenli bir şekilde götürmektir. Otobüs yolcularının işine karışmak değil. Evet. Burada demek istediğimiz de o, siyasetçinin haddine değil, bizim inançlarımıza ve fikir ve düşüncelerimize karışmak veya onları sınırlamak. Fikir ve düşünceyi sınırlarsanız hiçbir ülke ilerleyemez.
Çok doğru.
Daima radikal, ters, bizi eleştiren, toplumun çoğunluğunun tersine düşünen, farklı düşünen insanlara fikir ve ifade özgürlüğünü vereceksiniz ki o toplum gelişsin, işte icatlar, inovasyonlar olsun.
Doğru.
Ancak öyle gelişme oluyor. Yasakçı zihniyetle hiçbir yere varamazsınız.
Kesinlikle.
Bunu vurgulamak istiyoruz.
Çok doğru bir yaklaşım bu. Yani kompleksiz, her eleştiriye açık, dediğiniz gibi çok sesliliği imkan tanıyan bir yapı son derece önemli. Bu medeniyetin de göstergesi, dediğiniz gibi Avrupa demokrasilerinde bunun örneklerini çok fazla görüyoruz. Hepsi o tabii. Çok tabii, doğru söylüyorsunuz. Tabii.
Bütün icatlar oralardan çıkıyor, dikkat ederseniz.
Kafa üzerinde, beyin üzerinde baskı olmazsa, insanlar hür düşünürse dediğiniz gibi icat çıkar.
İlaçlar,
ama baskı olduğunda
tıbbi cihazlar.
Evet.
Bugün bir hastaneye gittiğiniz zaman sadece pamuk İslam ülkelerinden veya düşünceyi yasaklayan ülkelerden çıkmış. Onun dışında kullanılan her şey özgürlük veren, farklı düşünceye hoşgörüyle yaklaşan, vay sen şunu dedin, davayı aç at içeri demeyen ülkelerde hep icatlar olmuş. İşte biz de onları kullanıyoruz maalesef. Evet.
Yine son söylediklerinizden önemli bir şeyin altını çizmek istiyorum. Yaşam tarzına müdahaleden bahsettiniz. Bu gerçekten halkın bu konuda kendisini rahat hissetmesi son derece önemli. Çünkü öyle bir şey ki efendim, siz de biliyorsunuz, iktidarlar değişiyor. Belli bir görüş hakim oluyor. Bir grup insan yaşam tarzını tehdit altında hissediyor. Sonra yine bir rüzgar esiyor, başka bir iktidar geliyor. Türkiye'nin çevresi belki değişiyor. Fakat bu sefer de yine bir başka, yani şey değişmeyen haklısınız, şey insanların yaşam tabii, tarzına tabii, müdahalenin devam ediyor olması.
İşte o farklılığı biz ortaya evet, koymaya çalışıyoruz. Dikkat edin, her iktidar şeyden önce de, yani mevcut iktidardan 2002 gayet öncesindekilerde herkes eğitime çok önem verir. Neden eğitime önem verir? Çünkü küçük beyinleri, daha genç beyinleri, işte 6 yaşında, 5 yaşında ailesinden alıp ben onu eğitim sisteminde bir tornaya sokacağım der.
Evet.
2002 öncesindeki zihniyet, işte kızlara kravat takıp bayramda asker gibi yürütmeyi çağdaş Türkiye zannederdi. Devir değişti. Şimdi işte 60 aylık çocuğunu bana vereceksin. Ben bir kalıba sokarak tek bir hayat görüşüyle onu yetiştireceğim. Yetiştireceğim diyen de devletin, yani sizin bir etten kemikten bizimle aynı okullarda okumuş. Evet. Sadece yaşam tarzı farklı olup onu herkesin çocuğuna dayatmaya çalışan bir zihniyet. Onun için bu yanlış işte. Yani onun için çok seslilik olamıyor bir türlü. Huzur içinde yaşayamıyoruz, birbirimizi anlamıyoruz. Çünkü herkes çoluğu çocuğu bir kalıba sokup garanti etmek için tek tip düşünen, hani öncekiler de yaptı bunu, tek kalıba girmiş, tek kalıptan çıkmış, farklı düşünmeyen insanlar yetiştirmeye çalışıyorlar. Evet. Felaketin formülü budur işte.
Herhalde buradaki sorunlardan bir tanesi de herkesin birinci sınıf vatandaş olarak görülmemesinden kaynaklanıyor herhalde. Yani ben doğruyum, benim doğrularım dayatmacılıktan bahsettiniz çünkü. Fakat sohbetin başında sizinle söylemiştik, herkes kimse robot değil. Biz bir toplumda yaşıyoruz. Farklılıklarımız var, çeşitliliklerimiz var. Hoşgörü ve sevgi saygı temelinde, ortak faydalarda, çok seslilik son derece
çoğulculuk,
önemli.
Çoğulculuk tek bir doğru vardır, onu da devlet bilir. Devlet de benim. Yaklaşımıyla bir ülke asla ne beyin açısından, ne ekonomik açıdan, ne insani açıdan kalkınamaz. Dayatmacılık dediğim şey budur işte. Bir tane doğru vardır, onu da biz biliriz. %51'i de biz aldık. 49'un ne düşün? Halbuki o 49'un içinde senin faydalanacağın ne dimalar, ne beyinler, ne sesler çıkabilir. Onları susturmakla kendine de zarar veriyorsun, ülkene de zarar veriyorsun.
Doğru yani, bu yaklaşım. Evet.
Yani birisi bana gömleğin lekeli derse ben ona teşekkür ederim. Ona
sizin kazancınız yani, bu tabii ki.
Ama Türkiye'de maalesef iktidarlar bu yaklaşım içine giremiyorlar.
Peki efendim, bir sizinle ilgili şöyle bir eleştirel yaklaşıma rastladım. Liberal Demokrat Parti'nin iktidar olmak gibi bir gayesi yok. Amaçları, düşüncelerini mevcut siyasi iktidarlar üzerinden hayata geçirebilmek diyorlar. Ne dersiniz bununla ilgili olarak?
Buna katılmam. Öyle bir algılama varsa o Türkiye'deki eşitsizliğin yarattığı bir algıdır. Türkiye'de kanunlar, siyasi partiler yasası, seçim yasası ve 12 yıldır sürdürülen politika meclis dışındaki partilerin yok olana kadar küçülmesi için uğraşan bir sistem. Bunu hazine yardımında da görürsünüz, seçim kanununda da görürsünüz, mevzuatta da görürsünüz. Böyle bir algı, tabii toplumda sizi sokakta görmeyince, tek bir partinin müthiş bir gücü sayesinde tek bir adamın her binada portresini, her billboardda ilanını görünce diğer partiler şeyden yavaş yavaş siliniyor siyasi hayattan. Tabii ben 18 yılımı verdim, parti 20 senelik. Ama Türkiye'de insanlar sabırsız. Bazen yepyeni bir kavram getiriyoruz biz bu ülkeye. Yeni nesil için bile bazen kabullenilmesi zor. Bunu tanıtmak, buna destek sağlamak, bunun teşkilatını kurmak, bunu taşrada duyurmak, destek sağlamak, %10 barajı gibi bir problemle örgütü kurup gönüllü insanların bunun ucundan tutmasını sağlamak çok zor bir şey tabii. Ama makul hedeflerle, vurulabilir hedeflerle çalışmalarımız devam ediyor. Mesela rakamsal olarak söyleyeyim ben size, 2011 sonuçlarını baz alarak veriyorum bu rakamı. Türkiye'nin MHP'den sonra HDP, BDP bağımsız giriyor, pusulada yok. Pusuladaki partileri baz alarak konuşuyorum. Türkiye'nin MHP'den sonraki dördüncü en büyük partisini sokaktaki insan bulamıyor pat diye. Çoğu da bulamıyor. Düşünmeleri lazım. Türkiye'nin oy açısından, Türkiye'nin dördüncü en büyük partisi MHP'den sonra Saadet Partisi'dir ve aldığı oy 500 bindir. 1.2'dir. Yani 13.5 ile 1.2 arasında parti kalmadı Türkiye'de. Onun için biz bir hedef koyduğumuz zaman 2015'te 1.2'yi yakalayacak bir parti meclis dışındaki bütün partilerin önüne geçiyor ve Türkiye'nin dördüncü büyük partisi olabiliyor. Bu vurulabilir bir hedeftir. Makul hedefler, yani düşünüp analitik, rakamsal hedefler koymak daha makul. Maddi olanaksızlıkları aşmak için bir partinin, meclis dışındakinin %3 hedefini koyması lazım ki hazine yardımı gibi hiç olmazsa ak masada damlar, ben de biraz sesimi duyurabilirim diye bir imkan sağlayabilir. %3'te 1.2 milyon oydur. Bunu Türkiye genelinde almaya çalışmak, onun için çaba göstermek, bizim de tabii devam ediyoruz. Ondan sonra önümüz açılabilir. %10 barajı olduktan sonra bir ülkede, bunu Avrupalılar da söylüyor, yani Zulu kabilesi bile başkanını böyle bir saçma sistemle seçim yapmıyor %10 barajıyla. Olduğu bir ülkede her partinin böyle galiba iktidara gelmek istemiyor bu parti diye karşılaşması mümkündür.
Kaldı ki söyledikleriniz çok önemli ama ben bu eleştiri çok da şeyde bulmuyorum, eleştirel bulmadım bunu yani şundan dolayı. Keşke fikirler iktidar olsa, bu zaten asıl hedeftir bence. Hı
hı. O daha önemli.
Öyle değil mi? Çok daha önemlidir. Tabii. Kişilerin önemli. Gidip mecliste boy göstermesindense bir fikrin iktidar olması her zaman için kesinlikle. Bence çok daha önemli. Peki efendim, sizin için... gerçek demokrat tabirini kullanıyorlar ki çok önemli bence. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Sizce gerçekten demokrat mısınız? Kendinizi öyle tanımlar mısınız?
Türkiye'de herkes demokrasinin ne olduğunu biliyor. Herkes tanıyor ama Türkiye demokraside dünya 88.si. Afrika'nın, Gana'nın, Senegal'in altında, Bangladeş'in altında. Ben tabii demokrasinin bazı temel ilkeleri var. Yani maalesef Türkiye'de demin söylediğimiz gibi iktidar olan herkes demokrasiyi nalıncı keseri gibi kendine yontacak şekilde uyguluyor. Bir demokraside şeffaflık olmadan demokrasi olmaz. Hesap vermeden demokrasi olmaz. Kime hesap vereceğiz? Millete. Neden hesap verecek bir hükümet? Çünkü milletin 385 katrilyon alın terinden vergi alıyor, onu bir yere harcıyor. Bunun da hesabını soran bir millet olması lazım. Bunu nasıl soracak? Şimdi biz, siz nasıl sorabiliriz? Onun için vekillerimiz var. Milletvekillerimiz kanalıyla sorabiliriz. Vekilimizi Erdoğan seçiyor, biz seçmiyoruz. Parti başkanları listeleri yazıyor. Her partide öyle olunca. Ne vekil bizi tanıyor ne biz vekili tanıyoruz. O zaman sorun bizi seçim sistemine getiriyor. Öyle bir seçim sistemi olmalı ki millet vekili diye Ankara'ya giden adam seçmenini tanımalı. Seçmenine devletle millet arasında köprü olmalı o adam.
Doğru.
Seçmeninin hakkını, hukukunu korumalı, çıkarlarını mecliste korumalı. Çıkıp kürsüden parti başkanı ne derse desin, parti politikası ne olursa olsun... Ne demek telefon dinlemek, ne demek interneti yasaklamak, ne demek vergileri arttırmak diye çıkıp yürütmeden, hükümetten, iktidar partisinden hesap sorabilmeli. Mecliste gönderdiğimiz işte her birinin maliyeti ayda 100 milyardan fazladır. Milletvekili bir bakanı buraya oturtmalı, Neden hastanede 49 bebek öldü? Neden Uludere bombalandı? Orada insanlar lime lime edildi. Bunun sorumlusu kimdir? Soma'da maden niye patladı? 301, en az 301 insan öldü. Neden cezaevi aracı alev aldı da Adalet Bakanlığı çekip sorabilmeli bunu? Sormalı ya. Ya ne demek Sayıştay'dan raporlar gelmedi? Bu benim param. Hepimiz şu ışıklar yandığı için 4 tane vergi veriyoruz Ankara'ya. Onun için hesap sorma hakkımız var. Bu hesabı 76 milyon teker teker soramaz. Onun için milletvekili seçiyoruz, gönderiyoruz. Ama biz bu adamı genel başkanın emir kulu olsun, elini kaldır indir makinesi olmasın diye gönderiyoruz.
Ama parti içi demokraside hiçbir partide maalesef uygulanabilirliği
işte
yok.
İşte seçim sistemi değişirse iki turlu dar bölge bizim savunduğumuz. Bunu da 94'ten beri savunuyoruz. Bizden başka da savunan bir siyasi parti yok. Biz İstanbul milletvekili istemiyoruz. Beykoz milletvekili istiyoruz. Beşiktaş milletvekili istiyoruz ki
halkla
insanlar bağlantı. Belediye başkanını, muhtarını tanıdığı gibi onu tanısın. Oranın yerel basını sadece bu adamı takip etsin. Ben Türkiye'nin genelinin hakkını, hukukunu koruyan milletvekili istemiyorum. Ben Beşiktaş halkının temsilcisinin Ankara'da olmasını istiyorum.
Türkiye'nin hakkını da korusun o giden kişi zaten.
Tabii herkes kendi bölgesinin hakkını korursa Türkiye'nin genelinin hakkı korunur. Bu lider sultasını arka plana çeker. Yani genel başkan emrediyor. Hadi elim diyecek ki adam, hayır. Beykoz'daki benim işte 100-200 bin seçmenim, beni seçen insanlar bu şekilde oy kullanmamı tasvip etmez. Benim eksi haneme yazılır bu. Bir dahaki seçimde seçilemem. Onun için kusura bakma Sayın Genel Başkan. Ben senin parti kararına uymuyorum. Senin istediğin şekilde oy vermeyeceğim. Yani mecliste oylamanın sonucu daha önceden kesinlikle belli olmamalı.
Grup kararları olmayacak.
Olmamalı. Bakanlar hakkında verilen genç soru. Kim çoğunlukta? Ex-partici. O bakanın adeta dokunulmazlığı var. Hangi hatayı, hangi ihmali yaparsa yapsın, hangi hukuksuzluğu yaparsa yapsın, genç soru verildi mi mecliste? Verildi. Ne oldu? Partinin oylarıyla reddedildi. Yani bu haneye eksi olarak yazılmalı ama bu mevcut düzende bunlar mümkün değil.
Yine de ideal bir yapıdan bahsediyorsunuz.
İdeal değil, bunlar uygulanan sistemler veya ideale en yakın sistemler. Yani madem hukukta sorun varsa bir siyasetçiye en ağır cezayı hukuktan önce seçmeni verir. Seçim kaybettirerek. İki türlü dar bölge sistemi bunları getirir. Yani ben bunları savunduğum için belki toplumda hani demokrat, hakikaten de öyleyim. Yani özgürlük bizim gibi düşünmeyen insan için olmalıdır. Susturulmamalıdır. Çoğulculuk onu gerektirir.
Kesinlikle.
Liberal demokrasi, çoğunluk bizde milli irade böyle istedi, istediğimizi yaparız gibi kaba mantığa dayalı bir anlayış değil.
Peki efendim, konuyu şimdi biraz başkanlık sistemine getirmek istiyorum. Aha. Türkiye'nin gündeminde yakın gelecek için böyle bir sistem öngörülüyor biliyorsunuz. Ve tabii bu konuda yapılan tartışmalar da var. Kimisi sistemin artılarından, kimisi eksilerinden bahsediyor. Ve ben bu konuyu araştırırken şöyle bir yanılgıyla karşılaştım. Bunu size teyit etmek istiyorum ve sonra da size bırakacağım sözü. Başkanlık sistemi dediğimizde akla hemen bir eyalet sistemi, bir federasyon, federatif bir yapı ile birlikte başkanlık sistemi gözümüzde canlanıyor. Bu da doğal olarak Türkiye'nin şartlarında, Güneydoğu'da mevcut sorunlarda göz önünde bulundurulduğunda bölücülük tehlikesini beraberinde getireceği için biz buna kuşkuyla yaklaşıyoruz.
Doğru.
Birçok insanda bu tedirginliği gördüm. Evet, şimdi siz lütfen anlatın. Şimdi
efendim, toplumumuzda başkanlık sistemiyle federal sistem Amerika örneği sık kullanıldığı için zannediliyor ki bir federal sistem varsa orada başkanlık sistemi de vardır. Halbuki öyle bir şey yok. Almanya federal sistemdir. Eyaletler vardır fakat parlamenter rejimle yönetilir. Başkanlık yoktur. İngiltere'de bütün şey bir sistem vardır. Üniter bir sistem. Orada da parlamenter sistem vardır. Dolayısıyla birbiriyle alakası yok. İlla bir yere başkanlık sistemi geldi diye orası federal sistemle yönetilecek diye bir kural yok. Bir ülkenin eyaletlere bölünüp federal sistemle yönetilmesinin iki temel nedeni vardır. Benim açımdan bunların ikisi de Türkiye için geçerli değildir. Dünyadaki federal sistemlere bakalım, o ülkeler devasa kıta ülkeleridir. Okyanustan okyanusa.
Doğru.
Avustralya, Kanada, eski Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, doğru, sanırım Brezilya. Bunlar coğrafi devasa ülkeler.
Ve bir zorunluluk gibi artık.
Zorunluluk. Evet. Tek bir başkentten oturup da o ülkeyi yönetmek çok zor olur. İkincisi tarihsel ve kültürel nedenler olabilir. İşte Almanya, İsviçre örnekleri vardır burada. Orada da işte şövalyelikler varmış, derebeylikler varmış ama böyle etnik ve mezhep farklılıkları yok Almanya'da. Türkiye'de bu ikisi de geçerli değil. Ne Türkiye ne federalizme geçmesi gerektiren bir devasa bir ülke.
Doğru.
Kıta ülkesi.
Tabii.
Ne de böyle bir hani kültürel farklılığımız var bizim, işte derebeylik şunun bunun gibi. Türkiye'de eğer federalizme geçilirse en korkuncu olur. O da etnik ve mezhepsel bir federalizm olur ki o bu coğrafyada, demokrasinin bir türlü gelişemediği coğrafyada, hatta yarım yamalak gelişmiş coğrafyalarda bile bölünmenin ön reçetesidir. Felakete götürür. Kanlı olur bunun şeysi.
Doğru.
Geçen yüzyıl tarihten silinen bütün ülkeler, yok olan bütün ülkeler federal sistemle yönetilen ülkelerdi. Ve yakın coğrafyamızdaydı hepsi. Bunların başında Çekoslovakya gelir. Yugoslavya'nın dağılışı vardır. Hırvatistan'ın tek taraflı bağımsızlığını ilan etmesiyle başlayan. Sovyetler Birliği vardır. Şimdi Irak'ın dağılışını görüyoruz. Şeyden sonra üniter devletten federal sisteme geçtiler. Ve şimdi orada dökülen kan ortada. Dünyanın en demokratik ülkesi Kanada bile, oradaki Fransızca konuşanların yaşadığı Quebec eyaleti, orada kanlı olmadı ama demokrasinin nimeti tabii, bir referanduma gitti ve %1'in altında oyla bütünlüğünü koruyabildi. Kanada da federal bir ülke. Onun için bu coğrafyada, demokrasinin gelişmediği coğrafyada, etnik ve mezhepsel bazda bir bölünmenin, işte başkent Ankara, orası Kürdistan, burası Türkiye, orası Arap bilmem nesi, yok Anadolu Federe Cumhuriyeti falan filan, bunlar fantazi.
Ve asla da kabul edilemez asla, başımızdan.
Ha, bir de şunu söyleyeyim. Yerinden yönetimden bahsediyorsanız ona varım. Ama Avrupa'da uygulanışı, yani diğer ülkelerde de uygulanışı şudur. İşte şehrin havuzu 35 metre mi olsun, 40 metre mi olsun? Meydana dikilecek bina 7 katlı mı olsun, 8 katlı mı? Kaldırımın taşı yeşil mi olsun, kahverengi
bunda mi? Bunda problem yok zaten.
Bunda problem yok. Evet. Şimdi Güneydoğu'da demokratik özellik adı altında, kulağa hoş gelsin diye bu tabii topluma tanıtılıyor. Onu isteyenlere ben önce şunu sormak isterim. Gel Meleliye Meclisi'nin kararlarını, çalışmasını önce bir anlayalım bakalım. Halktan talep var mı? Gidelim, bırakın Güneydoğu'yu, şurada Beşiktaş ilçesine gidelim. Bir tane en eğitimli vatandaşa soralım. Daha 30 Mart'ta belediye meclis üyeni seçtim. Bana bir tanesinin ismini söyle.
Evet. Söyleyemez.
Söyleyemez. Evet. Ben bunu üniversitelerde soruyorum. Ama belediye meclis üyesi bir insanın günlük yaşamında milletvekilinden daha önemli kararlara imza atan insandır. Evinizin değeri, sokağınızın değeri, oraya yapılacak bina, oraya verilecek iş yeri ruhsatı, aydınlanmanız, kaldırımınız, bütün bunlar belediye meclisinin imzalarıyla geçiyor. Ama Türkiye'de en eğitimli insanlar bile belediye meclis üyesinin ne yaptığını, kim olduğunu, kime oy verdiğini bilmez. Ondan sonra bu toplum bana gelecek, bırakın burayı, Güneydoğu'da, efendim demokratik özellik olursa daha demokratik, önce belediye meclislerini bir mercek altına alalım.
Peki şöyle bir problem yok mu bu noktada? Yerel yönetimleri desteklerim dediğiniz için söylüyorum. Son büyükşehir yasası ile birlikte, bu da yine böyle bölünmeye, özellikle böyle zemin hazırlayacak adımlar değil mi sizce?
Şimdi bölge için bakarsanız evet.
Bölge için bakıyorum.
Ama elbette Türkiye genelinde bakarsanız iktidar partisinin ne kadar tutarsız olduğunu.
Türkiye genelinde bakmıyorum, bölge açısından bakıyorum.
Bölge açısından tehlikeli.
Evet.
Evet. Şimdi bir de şey var, sen bana yetkiyi ver, ben büyükşehir olayım, olur. Bütün kararları ben alacağım. Sen bana Ankara'dan karışamazsın. Peki. Finansman, parayı sen gönder. Davul sende, tokmak
evet,
bende.
Evet, evet.
Ya olur mu? Peki hesap sorabilir. Hayır, soramazsın. Evet. Ama ben sana Ankara'dan parayı göndereceğim, sen onunla istediğini yapacaksın.
Ordularını
ben,
kuracaklar yani, değil mi?
Böyle, böyle bir şey kabul edilemez.
Evet.
Tutarsızlık dediğim şudur, hem yerinden yönetimi, demokratik özelliği savunacaksınız, ondan sonra bütün Eskişehir'i büyük şehir yapıp, Eskişehir'in merkeze en uzak ilçesindeki mezarlığın işini bile merkezdeki büyükşehir belediye başkanını sorumlu tutacaksınız. O küçük ilçede, beldede yaşayan insanlar kendi küçük mezarlıklarıyla ilgili kararı alamayacaklar.
Alamayacak, doğru.
Hem yerinden yönetim diyeceksiniz, hem de adamın 300 kilometre ötedeki ilçesine büyükşehirden karışacaksınız. Yani bu uygulamayı tutarsızlık görüyorum ben Türkiye genelinde.
Evet. Başka bir konuya geçmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde maalesef Lice'de bir olay meydana geldi biliyorsunuz. Bir teröriste ait bir heykel dikildi ve bu milli hassasiyeti olan insanlar olarak hepimizi şiddetle rahatsız etti. Sorun sonrasında tabii ki çözüldü ama baştan belki bu noktaya gelmesi hataydı diye düşünüyorum. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
Heykel dikilmesine itiraz etmem, terörist heykelini ederim.
Gayet tabii, buradaki
konu bu. Bu
kadar
net. Bu, yani
gayet tabii.
Onu, bunu ötesinde tartışmak bile saçmalıktır. Bu dünyanın hiçbir yerinde izin verilen, hoş görülen bir şey değildir. Ama bölge halkı istediği heykeli dikebilir. Ona kimsenin karıştığı etmiyor.
Keşke konu sanat ama, gayesiyle olsun da her türlü heykeli diksinler
bu,
ayrı.
Bu ülkede işte geçtiğimiz yıllarda bu kadar insan ölmüş, bu kadar cenaze kalkmışken bunu kör gözün parmağına gibi böyle bir şeyi hoş görmek, yani bunun liberallikle falan alakası yok. Hoşgörüyle alakası yok. Yaşam hakkı, efendim, kanunlara uymak benim liberalizmden anladığım.
Kesinlikle.
Yoksa
evet.
Toplumu bu şekilde rencide edecek, tahrik edecek bir girişimi hoş görmem ben.
Evet. Yine başka bir konuya geçiyorum. Atatürk'ün laiklik ilkesi bizim olmazsa olmazlarımızdan biridir. Ve bu inanan insanların da inançlarının ciddi bir güvencesi olduğunu düşünüyoruz. Siz ne söylemek istersiniz?
Ben şahsen ve partide pek çok arkadaşım demokrasinin en temel ilkesi olarak laikliği görüyoruz. Laiklik inanan insanın da dediğiniz gibi yaşam tarzının güvencesidir. Laiklik devletle ibadethane arasındaki mesafenin ne kadar açılırsa özgürlük alanı o kadar genişler. Hem devleti dinden uzaklaştırır ama daha güzeli inançları devlet baskısından uzaklaştırır. Devlet demin dedik ya kalplere hitap etmez, beyinleri yönetmez diye. Yani inanç gruplarına devletin hiçbir yasayla karışması ama hiçbirine karışmaması gerekir. Benim burada eleştirdiğim şey son yıllarda, mesela bir tartışma konusu oldu. Fransız usulü laiklik mi, Amerikan usulü sekülerizm mi? İktidar, ülkeyi yönetenler bir tanesine karar versinler ve onu uygulasınlar. Hiç fark etmez hangisini uyguladıkları. Biri tarihsel nedenlerle devleti dinden korumak için Fransız usulü laiklik getirmiş. Ama Amerika'yı kuranlar kilisenin kiliseye olan baskıdan kurtulan Avrupalılar oldukları için devlet dinle ilgili hiçbir yasa yapamaz demişler. Devletin savunduğu, koruduğu, himaye ettiği hiçbir inanç grubu olamaz. Sekülerizm dediğimiz şey. Bunlardan bir tanesinin Türkiye'ye mutlaka gelmesi lazım. İkisi de olmadığı zaman her şey tek bir adamın iki dudağının ağzından çıkan kararlara bağlanıyor. Yarın bu ülkeyi ne bekliyor bilemiyorsunuz. Yarınınızdan emin olamıyorsunuz. Yarınınızdan emin olamazsanız Türkiye'de ne beyin gücünü tutabilirsiniz, ne insan gücünü, ne de sermaye gücünü. Bu cüzdanımızı, milli gelirimizi de etkiler. Laiklik bir ülke yönetimini kural ve kaidelere bağlar, keyfiyetten kurtarır.
Laiklik dinsizlik midir peki?
Efendim?
Birçok kişinin söylediği gibi laiklik dinsizlik midir sizce?
İşlerine öyle gelenler öyle yorumluyor. Yani kim dindar kim dinsiz beni ilgilendirmez ama
böyle yani, olmadığını düşünüyorum ben kesinlikle dediğim gibi güvence olarak.
Tabii tabii yani bugün Türkiye'nin en başındaki zat ya Müslümansın ya laik diye bir zihniyete sahip bir insan. Bunun neticelerini toplumdaki gerginlikte görüyoruz zaten. Dinsizlik, hayır din, benim açım, mesela bana siz dinle ilgili bir soru sorsanız ben bunu yanıtlamayı reddederim. Ben siyasetçiyim, din adamı değilim. Yani buraya ziraat mühendisini oturtup da inşaatla ilgili bir şey sorarsanız yanıtlayamaz. Benim branşım ayrı. Onun için...
Kaldı ki çok özür dilerim. Dinsizlik diye bir tabir kullandık madem. Elbette ki bir ateist de bir Müslüman gibi, bir Hristiyan gibi, bir Musevi gibi birinci sınıf vatandaştır. Aynı haklara sahiptir. O saygı kesinlikle. Açısından da buna bir problem yok.
Sorulmaz fakat, bile bu evet. İnsanın dini, inancı.
Fakat ben algı açısından söylüyorum. Böyle bir algıyla genelde laiklik kötüleniyor. Bunun doğru olmadığını düşünüyorum ve bu amaçla size sordum.
Size katılıyorum. Yani ben asla dinsizlik diye görmüyorum. Hepimizin ailesinde tertemiz, dindar insanlar var.
Hayır, tabii.
İnançlarını evinde yaşayıp, bunun reklamını yapmayan, işte bunu kamusal alana taşımak istemeyen, bunu özel hayatının bir iç dünyasının bir parçası olarak gören insanlar. Ve kendi kafasında da insanlar yorumlayabilir yani dini kuralları.
Evet.
Ve benim için mühim olan kanunlardır. Kimse kimseye hakkını ihlal etmiyorsa evrensel hukuk, yani kanun da değil, evrensel hukuka bağlı kanunlara saygılı olan insanın inancı veya inançsızlığı bizleri ilgilendirmez.
Bu konuyu geçmeden önce antiparantez şunu da ekleyelim yalnız. Türkiye'de bu konuda tabii büyük travmalar yaşandı. Bunu da inkar edemeyiz. Yani,
çok haklısınız. Tebrik ederim. Ben bir örnek vereyim buna. Yani benim hala çok rahatsız eder ve aklımda kalan örneklerden bir tanesidir. 2006 veya 2007 Erzurum'da başörtülü bir anneyi kızının üniversite mezuniyet törenine sokmadılar.
Mesela tam örneği.
Bu maaşı evet. Yani şimdi.
Evet.
Bu annenin en onur duyduğu gün, tabii. En mutlu günü ve bu insanlık suçu. Yani bu manşetlerde çok tepki aldı. Şunu bunu aldı. O sırada da AK Parti iktidarının 3. 4. senesi tesadüf ben de bir milletvekiliyle kahvaltı ediyorum Ankara'da. Ve gazete haberlerine ikimiz de ver yansın ediyoruz. Ve ona dedim ki oğlum para sizde, teşkilat sizde, güç sizde. Ben bunu yapamam parti olarak. Ben olsam Erzurum'un en büyük spor salonunu kapatırım. Orayı hınca hınç partililerle doldururum. Kırmızı halıyı döşerim. O anneyi baş köşeye oturturum, onur konuğu yaparım. Kızına sembolik, onursal bir diploma töreni yaparım. Çünkü anne içeri alınmadı o salona. Düşündü, bu harika fikir dedi. Telefonunu çevirmeye başladı, sonra aniden kapattı. Ne oldu dedim, niye aramıyorsun? Ya dedi, şimdi biz yaparsak dedi, bunu işte laiklik, şeriat, dincilik bilmem ne lastik gibi her yöne çekerler dedi. Ama siz Liberal Demokrat Parti olarak yapsanız dedi, herkes bilir bunu niye yaptığınızı.
Ama haklı bence.
İşte o zamanki algılaması evet. Tabii evet. Ki henüz tam muktedir olamamışlar. Haklıydı, doğru. Ama sizin de dediğiniz çok doğru. Yani çok büyük adaletsizlikler yapıldı. Bunun faturası işte bugün ödeniyor maalesef. Her yanlışın bir faturası var devlet yönetiminde, zihniyetlerde.
Yani kavram kargaşası da olmaması gerekiyor o yüzden. Hani bir laiklik dediğimizde işte herkesin güvencesi, dediğiniz gibi siz çok güzel ifade ettiniz. O başörtülü annenin de hakkının korunması, yani, ona saygı gösterilmesi, itibar edilmesi. Benim de söylediğim gibi bir ateistin de aynı şekilde korunması. Bu anlamda tamam ama halkın değerlerinden kopuk, halka tepeden bakan, onları dışlayan bir zihniyetin hayır. İnsanlarda meydana getirdiği travmayı da siz de söylediniz, ben de söyledim. Yani, evet. Göz ardı edemeyiz.
Benim için bu giyim kuşam özgürlüğüdür. Üniversite, şimdi türban takan genci üniversiteye sokmayarak belki işlerinde bir dahi vardı onların. En çare bulunmayan bir hastalığa çare bulacaktı o insan ama ona üniversite okutmadık. Biz üniversiteye sokmadık. Evet. Bu rozetle çocuklar üniversiteye girdi. Siyasi simgedir bu. Ama türbanlı öğrenciler siyasi simge diye üniversiteye alınmadı. Yani bunlar çok büyük hatalar tabii. Bunların faturası ödeniyor. Çok yanlışlar yapıldı. Bu yanlışlardan dönerken şimdi... İbreyi öbür tarafa taşımamak lazım.
Evet.
Yani iki rekat namaz kılan adamı şeriatçı diye siz devletten atıp ordudan atıp bütün hakkını hukukunu gasp ederken bir şişe bira içen adamı da alkolik muamelesi yapıp da onun tayinini, terfisini fişleyerek, şunu bunu yaparak olmaz. Siz onun performansına bakacaksınız. Ne giydiğine, ne taktığına, ne içtiğine değil.
Evet. Peki efendim, üniter devlet yapımızın önemi konusunda ne söylemek istersiniz? Nasıl bakıyorsunuz Liberal Demokrat Parti olarak? Üniter devlete nasıl bakıyorsunuz?
Bireysel özgürlüklerin sonsuz yaşandığı, demin dediğim gibi yani Magna Carta'dan bu yana artı verilen hak ve özgürlükler, artı bize doğuştan Yaradan'ın verdiği hak ve özgürlüklere dokunulmadan üniter bir yapı içinde yaşamak mümkün. Bir siyasetçinin görevi belli bir grubu illallah dedirtip, ya ben ayrılmak istiyorum, lanet olsun bu ülkeye de yönetimine de dedirtmemektir. Öyle bir yönetmeye çalışacaksınız ki demin çizdiğimiz parametreler içinde, git desen gitmeyecek adam. Ben Ermenistan'a 5 defa gittim. Bana ısrarla orada şu sınır açılsa dediler. Ben dedim Türkiye'nin yönetiminde söz sahibi olsam sınırı bırakın açmayı kaldırırım. 2,5 milyon insan yaşıyor Ermenistan'da.
Güzel bir yaklaşım.
Yani İstanbul'dan Ankara'ya gider gibi Erivan'dan otobüse binsin, Ankara'ya gelsin. Ne sınır ne bir şey. Bu bana kalsa ben bunu yaparım.
Ama ve yapılmalı inanın, da.
Ama yapılır ama inanın 2 gün sonra Ermeni askeri o sınıra dizilir ve Türkiye'ye geçen Ermeni'yi vururum der. Çünkü Ermenistan diye bir ülke kalmaz. Öyle bir fakirlik var ki, işsizlik var ki, şartlar o kadar bozuk ki. Evet. Yani bu eleştirdiğimiz şartlarıyla bile Türkiye onlar için bir ekonomik cennet, bir özgürlük cenneti, şu bu. Onun için hiçbir etnik grubun, yani devleti yönetenin görevi halkını mutlu etmek. Mutluluk da özgürlükle gelir. Mutsuz olan toplum ülkesini sevmez. Onun için siz baskı yapmayacaksınız, bırakacaksınız de. Ben yıllardır söylerim. Ya adam orada Diyarbakır'a hoş geldin güle güle yazısını Türkçe ve Kürtçe yazarsa Türkiye küçülmez, büyür. Ama bu özgürlüklerin ötesinde devlet otoritesine karşı, güvenlik güçlerine, bırakın silah sopa alanın devlet dersini vermelidir diye düşünüyorum. Evet. Üniter devlet benim açımdan budur. Yani
üniter devlet bölünmenin önünde ciddi bir engel değil midir?
Özgür ve demokratik bir üniter devlet bölünme, tabii bölünmenin önüne özgürlüklerle geçersiniz. Yani siz, yani o toplum hangi etnik grup olursa olsun veya toplumun geneli özgürse, ya adam derse ki ya arkadaş sen manyak mısın, ben niye ayrılayım? Burada istediğimi söylüyorum, istediğimi yazıyorum, istediğimi dile getiriyorum, istediğim partiyi kuruyorum, mecliste temsil ediliyorum, işte istediğim şekilde işte yönetiyorum bölgeyi. Niye ayrılayım ki? Daha iyi ne var orada? Dedirtebiliyorsanız bir toplum, o zaman başarılı bir hükümetsiniz demektir. İyi bir yönetimsiniz demektir. Ama geçmişin çok ağır bedelleri var. İşte maalesef onları da ödemeden hesap sıfırlanmıyor. İşte o şey, o noktada nasıl döneriz, nasıl ikna ederiz? Yeniden bu toprağa, bu vatana, bu bayrağa, insanları, sadakatini nasıl sağlarız? Benim açımdan bunu
özgürlüklerle.
Evet. Sevgi var, yani sevgi kendiliğinden gelişir ama devlet, yani devlet sevmez. Devlet özgürlük verir, bırakır.
Devlet de sevsin. Altında soğuk olmasın.
Devlet sokakta işte sevsin. Tekmelemesin, coplamasın, gazlamasın. Onun başka metotları da var herhalde.
Programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Son soruma geçiyorum o yüzden izninizle. Toplumda insanların çok kolay kamplaştıklarını görüyoruz. Yani nefret söylemleri çok rahat kinlenebiliyorlar. Bunu sosyal medyada çok yoğun görüyoruz. Yani siz fikrinizi istediğiniz gibi özgürce ifade edebilmeniz gerekiyor. Bu benim size, bir başkasının size kinlenmesi, aynı şeyi düşünmeyebiliriz. Tamamen zıt şeyler düşünebiliriz. Bu az önce siz çok güzel ifade ettiniz. Yani çok sesliliğe çok ihtiyaç var. Fakat dediğim gibi sürekli bir kamplaşma, sürekli bir ayrışma, belki bir gettolaşma hatta belki. Buna karşın topluma ne gibi mesaj vermek istersiniz?
Burada siyasi liderlere, fikir liderlerine, toplum liderlerine büyük görev düşüyor. Onlar tepede bu...
Başta onu yapmayacaklar onlar.
Balık baştan kokar maalesef. Siz bölücü bir dille, Yani bu biraz da imam cemaat ilişkisidir. Hele hele Erdoğan gibi güçlü, hitabeti güçlü, toplumu peşinden sürükleme yeteneğine sahip bir insana çok büyük sorumluluk düşüyor burada. O maalesef bugüne kadar hep tersini yaparak geldi bugünlere. Sokağa yansıması da budur biraz. Yani biraz hoşgörü. Bakın işte bu çatı adayda 14 parti ama iki ana muhalefet partisi bir araya geldi. O iki grup arasında siz bu kamplaşmayı, sertleşmeyi görmüyorsunuz. Çünkü liderleri yukarıda bir uzlaşı fotoğrafı verdiler. Mesela biz o ittifaka biz de destek veriyoruz, kararı aldık. Ama orada verdiğimiz destek adayın kimliğine değil, sağdan olsun soldan olsun belli bir ortak payda da partilerin uzlaşı zeminine destek verdik. Bu çok güzel bir şeydi. Aslında son cumhurbaşkanlığı seçiminin kazananı Türkiye'nin, Türk demokrasisinde o sergilenen 14 partinin sergilediği uzlaşı zeminidir, uzlaşı kültürüdür. Buna çok ihtiyacımız vardı yukarıda. Bunu sergiledik. Umarım Erdoğan da yeni görevinin getirdiği sorumlulukla farklı konuşur, farklı davranır. Ve bu toplumdaki gerginliği, çünkü toplum barut fıçısı gördüğünüz gibi, en ufak bir aile içinde bile siyasi görüşten küskünlükler, dargınlıklar oluyor. Yani evet. Hepimiz aynı toplumda yaşıyoruz. Bunu çözmenin yolu mümkün. İlkokuldan itibaren müfredata anlaşmazlık çözümü, conflict resolution denilen, yani ya bu adam ters düşünüyorsa bas git, illa kavgaya girme, sözlü veya fiziki. Bunların dersleri batıda veriliyor, farklı etnik grupların bir arada yaşadığı bölgelerde falan. Türkiye'de müfredata bu da koyulabilir. Ama temel baştaki görev toplum liderlerine, siyasi ve fikir liderlerine düşüyor diye düşünüyorum.
Evet, çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. Için. Sağ olun.
Efendim, bir Yaşamdan Portreler programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bir başka konukla tekrar huzurunuzda olmak üzere. İyi günler diliyorum.